TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçul Hacı, kumanda masasında Fethi Gürbüz, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız. Gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Kendimin ellerinden tutunca İçimden nehirler gibi akmak geliyor.
Akmak geliyor.
Yollara çıkmak, yolculuklara bakmak geliyor.
Bakmak geliyor.
Buralardan böylece ketsiz kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Buralardan böyle ceketsiz kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Palan döken dağlarında karlar erimiş.
Karlar erimiş.
Teknelerle kol kola bir bahar sulara inmiş.
Sulara inmiş.
Dağlar için, sular için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Avuttum düşler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver.
sırılsıklam yağmurlar giymiş.
Yağmurlar giymiş.
Günlerin avlusuna yeni yeni çocuklar inmiş.
Çocuklar inmiş.
Dağlar için, sular için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Söküldüğüm günler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Dağlar için, sular için.
Ben bütün yeşillerimi inatçı ayazlara çaldırdım.
Bana bir gül.
Sen kendinin ellerinden tut.
Bana
kendine benim için
ver.
Bir gül ver.
Avuttuğum düşler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Söküldüğüm günler için bana bir gül ver.
Engel bakış açımızdır. Kişisel gelişim eğitmeni ve yazar Sayın İsmail Barış Özpazarcık bizimle birlikte. Sevgili dinleyiciler, merhaba.
Merhaba.
Nasılsınız?
Çok çok iyi.
Ben ise korkular içindeyim bugünlerde. Çünkü bir yakınımın oğlu üniversite sınavına girecek. Onun adına hem çok korkuyorum hem de çok heyecanlanıyorum. Ve o böyle bilinmezler zaten yaşamımda hep çok büyük soru işaretleri taşımıştır. Belirsizlikler hep korkutmuştur beni. Hı-hı. Acaba o hangi duygular içinde, öğrenciler hangi duygular içinde? Evet. Onu tahmin bile etmek istemiyorum şimdi açıkçası.
Korku bulaşıcıdır. Bir şekilde bir yerlerden bulaşıyor, bir virüs sirayet ediyor bize. Düşünce virüsleri gerçekten çok hızlı dolaşıyor ve ulaşıyor hepimize. Böyle bir şey, evet... Titreşimini hissediyoruz zaten, değil mi? Siz o komşunuzun çocuğunun yanına gittiğinde o titreşimi, o korku kıvılcımlarını ya da gözlerinden çıkan o tedirginliği, kaygıyı, olumsuzluğu hissediyorsunuz. Bir şekilde de o söylemese de bize, biz onu üzerimize alabiliyoruz da ya da bu tip durumlarda çok kaygı birdenbire kendi içimizde olumsuz bir duygunun oluştuğunda fark edebiliyoruz. Hı hı. Gerçekten de bu hafta sonu bir ÖSS sınavı var. Geçen hafta da OKS vardı.
Evet, üst üste geliyor her
üst
şey.
Üst üste ve öğrencilerle de çok sıcak bir temas içerisindeyim ve sürekli olarak bir iletişim halindeyim. Gözlemlediğim şey cidden şu günlerde özellikle kaygının korkuya dönüşmesi ve daha da çoğalması.
Evet, bu zaman zaman zıplayan bir korku galiba. Yani göstergesi yüksek ivmelere ulaşan, hatta şiddete varan bir korku olsa gerek.
Doğru, kendi kendimize yaptığımız bir şey aslında. Doğru, çok yükseliyor, giderek volümü yükseliyor. Her yere yetersizlik duygusu içerisindeyse, yeterince iyi olmadığı düşüncesindeyse ve geriye dönüp baktığında, ki bizim zihnimiz sürekli olarak geriye dönüp bakma eğilimini çok fazla gösterir. Eyvah, ben yapmam gerekeni tam olarak yapmadım diyebilir. Ya da içinden bir ses, ya daha iyi olmalıydı diyebilir. İşte bunlar hep bir yargı, hep bir suçlama. Hep kendimizi yeterince iyi olamama durumunda düşünmemiz. Ve biliyor musunuz ki ben çok, hakikaten çok iyi düzeyde çalışmış ve gerçekten çok yapabildiğin en iyisini yapmış öğrencilerle bile görüştüğümde çoğu bana şu anda yetersizim, ne olacağını bilmiyorum, kafam çok karışık, hiç altından kalkacak gibi değilim, çok zor vesaire vesaire. O kadar çok
Bugün aynı şeyi yaşadım. Güzel Bahçe'den işlerine gelene kadar 3-4 üniversite öğrencisi, bir tanesi 3 yıldır üniversite için hazırlanıyormuş. Arkadaşıyla onu konuşuyor. Ellerinde bir kitapçık var. Yazarlarla ilgili böyle bir özetler bulunan kitaplar hazırlamışlar. Kolaylık olsun diye herhalde. Birbirlerine soru soruyorlar ve çocuk diyor ki arkadaşına, bunu bana bir daha sor, ben hatırlayamam. Sınavda ne yapacağım? Ben 3 yıldır çalışıyorum.
Evet. Nedense bir tarafımız bize diyor ki Sen bütün bu bilgileri aldın ama boşuna aldın. Sen şimdi bu sınavda çok zor bir durumda kalacaksın. Ve sen herkes senden çok daha üstün. Sen çok gerilerdesin gibi. Burada şimdi radyo başında dinleyen ve sınava girecek olan ve kendini yetersizlik duygusuyla hisseden ya da bu engeli, düşünce engelini zihninde taşıyan arkadaşlarımıza şunu söyleyeceğim. Aynı zamanda benim eğitim konularımdan biri öğrenci koçluğu ve gerçekten de çok sayıda öğrenciyle beraberim ve hepsinden aynı şikayeti, aynı yaklaşımı, aynı korkuyu hemen hemen duyuyorum. Bir en son bütün yıl boyunca çalıştığım arkadaşlarımı bir araya toplayıp sınav değerlendirmesi ve kendimizi nasıl daha iyi hissedebiliriz ve nasıl daha başarılı olabiliriz içeren bir çalışma yaptım geçen hafta içinde. Ve bundan şöyle bir hani nereden nereye geldiği konuşuyoruz. İçinden bir kişi bana, yani yaklaşık 50 kişi, 70 kişilik bir gruptu. Bir kişi sadece evet yeterliyim, her şey yolunda dedi. Çoğunu bak, dışarıdan kendinizi görebiliyor musunuz dedim. Ne haldeyiz aslında? Bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Çalışmadık mı? Çalıştık. Çoğu da çalıştı gerçekten, biliyorum. Fakat bir şey var bize engel olan. Yani daha iyi yapma çabası. Daha mükemmel. Hiçbir zaman daha iyi olmayacak. Daha mükemmel olmayacak.
Acaba bunu tek başımıza biz mi yapıyoruz, yoksa işin içinde anneler, babalar, teyzeler, halalar, öğretmenler, diğer öğretmenler ve bir başka öğretmenler, bir başka arkadaşlar, yazılı basın, görsel basın, onlar da mı işin içinde?
Aslında doğru.
Bir örgüt gibi çalışıyorlar sanki.
Yani örgüt gibi onlara karşı çalışıyor gibiyiz yani. Anne ve babaların durumu gerçekten bir felaket. Yani çoğu diyeyim, genel olarak genellemek istemiyorum. Belli duyarlılıkta ve bilinçte anne ve babaların çocuğun özgürlük alanları konusunda biraz daha esnek davrandığını, onun yaşamının sorumluluğunu eline alması gerektiğini ve bu yönde o sorumluluk ve içsel disiplini onun geliştirmesi gerektiğini ve süreç içerisinde bunun zaten olduğunu biliyor ve çok da kontrol mekanizmasını çalıştırmıyor. Fakat kontrol mekanizması anne ve babalarda çok üstünse ve çok hani baskıyla ve sürekli olarak çalış gibi, çalışmalısın tarzı yaklaşımlarla ve emir kipleriyle olduğunda yaklaşım ve iletişim şekli, aslında köprüler atılıyor ve çocuk kendi yalnızlığına dönüyor. Aileyle iletişimini kesiyor, beni anlamıyorlar diyor baştan zaten. Ve kendi içinde kendince bir şey yapma çabası içerisine giriyor. Ve çok da fazla hani dershane, okul, özel dersler derken bütün bunların içinde bunalıyor ve hatta uzaklaşıyor.
Ergenlik dönemini yaşıyor bir yandan.
Evet, yani bir taraftan da kendi yaşamında olmasını istiyor. Kendi yaşamı içerisinde eğlenceleri, hobileri, daha soluk alma noktaları var. Dışarıda o kadar çok etmen var ki onu çeken.
Tabii bu konuşmayı yapan, özür dilerim sözünü kesiyorum hep, ama bu konuşmayı yapan o iki gençten bir tanesi de hanım olan şöyle diyordu. Ne dersin, saçlarımı acaba sarıya mı boyasam, kızıla mı boyasam, hangisi yakışır bana? Çocuk baktı, hepsini mi sarıya boyayacaksın, ama olmaz dedi. Yok yok, şöyle aralara atırsan dedi. Bir yandan da böyle bir hayatları var. Ellerinde kitaplar taşıyorlar ama
evet,
başka şeyler de
işte,
düşünüyorlar.
Daha böyle farklı yaşam çok çekici ve yaşamın çekiciliğini en çok gençler hissediyor zaten. Şimdi ve şu burada olma halini yaşamayı çok seviyorlar. Onlar için bir özgürlük duygusu daha yoğun. Dolayısıyla bizler yetişkin olarak onların hayatlarına bakıp kaygı duyuyoruz. Yazıklanıyoruz. Hiç gerek yok aslında. Yani özellikle büyüklere de buradan seslenmek istiyorum. Yani çok da fazla sıkmadan onların kendi hayatlarında kendi yollarını akarak bulacaklarını, kendi yaşam başarılarını oluşturmaları konusunda bir sürece ihtiyacı olduğunu ve hayat deneyimleri içerisinde özellikle yetenekli olduğu alanlara daha fazla eğilim gösterdiklerini ve bunun da bir deşarj olma, yaşamda kendini bulma süreci olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla her şey sınav değil. Şimdi bu haftaya gelecek olursak, sınavı biz korku olarak aldığımızda bu korkuyla ya da tedirginlikle sınava girdiğimizde emin olun ki sonuç yine bir hüsran olabilir. Fakat Bu tabii ki bir düşünce engeli ve burada bizim birlikte yaptığımız çalışmada engelli arkadaşlarımız da kendi engellerinin yanı sıra bir de düşünce engeliyle birlikte olduklarında çok ciddi anlamda bir olumsuzluk ve korku içerisinde olacaklardır. Ki yapılan araştırmalarda görülen şey en çok neden korkuyorsunuz sorusunun karşılığı geçen hafta okudum. Bir, sevilmeme korkusu, iki, sınav korkusu, ÖSS korkusu diye. Gerçekten çok ciddi anlamda gündemimizi teşkil ediyor. O zaman buna çare ne yapabiliriz? Akut şey, bir, nefes alıyoruz ve yaşıyoruz.
Ben sınava girmeyin diyeceksiniz.
Nefes alıyoruz ve yaşıyoruz. O zaman akut her zaman çözüm öneririz. Üç, derin nefes çok şeyi çözer. Şu anda yaşıyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum der içerideki bilinçaltımız. İkincisi, kendimizi iyi hissetmemiz. Ne kadar çok kendimizi iyi hissedersek, ne kadar hafif girersek o sınava. Evet, stres olmayın demeyeceğim. Dozunda stres iyidir, faydalı stres. O bakımdan belli dozda, acaba ne olacak? Daha iyisini yapmaya hazırım. Ve için hani böyle pırpır etmesi, hafif bir kıpırtı. Evet, bu iyi. Fakat bunun ötesinde mümkün olduğunca kendimizi iyi hissetme hali, dönüp kendimize iyi hissettiğimiz durumların görüntüleri ve hislerini yaşatalım, çoğaltalım ve sınava öyle girelim.
Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Yine birlikte olmak dileğiyle korkuları ertelediğiniz her günde karşılaşacağız sevgili dinleyiciler. Telefon numaramız 444-2401-232 İzmir'in alan kodu. Sayın Cafer Tüzün bugün yine bizimle birlikte olacak. Engelli Koşu devam ediyor.
Değil, sesin gelir sular gibi. En karanlık gecede bir tek sözün gün gibi. Bu yollar engel değil, sesin gelir sular gibi. En karanlık gecede bir tek sözün gün gibi. Tükenir sevdiklerim, tükenir beklediğim. Bir sen varsın yanımda, bir de ellerin sımsıcak. Tükenir sevdiklerim, tükenir beklediğim. Bir sen varsın yanımda, bir de ellerin sımsıcak. Gönlümün ferahlığı, aydınlığımsın benim. Gönlümün ferahlığı, aydınlığımsın benim. En zor gününde çarem, tomurcuk bahar dalım. En zor gününde çarem, tomurcuk bahar dalım. Bu yollar engel değil, sesin gelir sular gibi. En karanlık gecede bir tek sözün gün gibi. Tükenir sevdiklerim, tükenir beklediğim. Bir sen varsın yanımda, bir de ellerin sımsıcak. Tükenir sevdiklerim, tükenir beklediğim. Bir sen varsın yanımda, bir de ellerin sımsıcak. Gönlümün ferahlığı, aydınlığımsın benim. Gönlümün ferahlığı, aydınlığımsın benim. En zor günümde çarem, tomurcuk bahar dalım. En zor günümde çarem, tomurcuk bahar dalım. Bu yollar engel değil, sesin gelir sular gibi. En karanlık gecede bir tek sözün gün gibi.
Attım denize, bir üşüşü verdi balıklar, denizi gördüm der ya Orhan Veli bir şiirinde. Biz de mikrofonlarımızı engellilere açtık Ocak ayından bu yana ve engellileri gördük. Gördük ki engellinin sorunları, sıkıntıları, çaresizliği, yalnızlığı bilinenin de ötesinde. Onlara ses olmak, ışık olmak, umut olmak adına üzerimize düşeni yapacağız, yapıyoruz. Yapacağız da ne kadar çok olursak o kadar gür çıkar sesimiz diye düşünüyor. Engellinin yanında olan kurum ve kuruluşları, dernekleri, vakıfları, basın ve yayın organlarını programlarımızda tanıtmayı görebiliyoruz. Programımızda yaşıt bir dergi var bugün gündemimizde. İzmir Valiliği Engelliler Koordinatörlüğü'nün bilimsel desteğinde bir grup gazetecinin sosyal bir projesi olarak yayın hayatına başlayan Engelsiz Dergisi. Şu an 5. sayısı hazırlık aşamasında sevgili dinleyiciler. Bu yolculuğa nasıl başladılar, neredeler, nereye ulaşacaklar sorularına cevap almak adına Engelsiz Dergisi'nin yazı işleri müdürü Sayın Nurhayat Talay'la köşe yazarlarından Sayın Şirince Süzek stüdyoda konuğumuzlar. Hoş geldiniz. Sayın merhaba. Süzek merhaba.
Hoş buldum.
Nasılsınız?
Çok iyiyim.
Sayın Talay siz de hoş geldiniz.
Hoş
nasılsınız?
Buldum.
Mikrofona doğru.
Çok teşekkür ederim.
Engelsizden söz edeceğiz ama tabii bir yandan da sizinle ilgili minik notlar da alacağız. Derginin doğuş öyküsünü öğrenebilir miyiz? Kimin fikriydi? Neleri amaçladınız? Bu alanda bir boşluk hissettiğiniz için mi böyle bir dergi çıkarmayı düşündünüz?
Evet, 25 yıllık gazetecilik hayatımda gazetecilerin engelli konusunda yeterli olmadıklarını çok sık gözlemledim. Bu konuda arkadaşlarımızla bir sohbet ortamında engellilik konusunda biz ne yapabiliriz? Bizim bir sosyal projemiz olmalı şeklinde bir görüş ortaya çıktı. Ve bu görüşün çerçevesinde Engelsiz Dergisi'ni oluşturmak üzere yola çıktık. 8 gazeteci arkadaşız ve hiçbirimiz engelli değiliz. Sadece uzak yakınlarımızda engelli kişiler var. Biz engellilerin topluma kazandırılması değil, toplumun engellilere kazandırılması gibi bir görüşle yola çıktık.
Evet, engellilik konusunun çoğu zaman suistimale uğradığını söylüyorsunuz. Derginin 2. sayısının ön sözünde. Ne anlamda bir suistimal? Bu konuya açıklık getirebilir miyiz lütfen?
Elbette engellilerle ilgili daha önce de bazı çalışmalar yapıldığını gözlemledik. Ancak bunlar engellilik konusu adı altında yardım toplamaya yönelik, bazen insanları acite ederek, onları sömürerek yardım toplamaya yönelik çalışmalar olduğunu gördük. Ve biz bu konuya daha bir farklı yaklaşım getirmek istedik. 4000 adet basıyoruz dergimizi ve derginin 2000 adedini engelli derneklerine ücretsiz olarak veriyoruz. Onlar bu dergilerin satışından elde ettikleri gelirlerle derneklerinin yaşaması için gerek kira parası, gerek telefon, aidat gibi bir takım giderlerini karşılamak amacıyla kullanıyorlar. Biz onlara böylelikle yardımcı olmuş oluyoruz.
Evet, derginin çalışanları gerek köşe yazarları ki Sayın Şirince Süzek köşe yazarlarından biri. Gerek muhabirleri bir gönüllülük anlayışıyla mı hizmet veriyorlar? Tüm çalışanlar engelli değil galiba, değil mi?
Hayır, çalışanlar engelli değil. Ancak tamamı dergiye emek veren herkes, sahibinden köşe yazarına, muhabirine kadar herkes gönüllülük esasıyla çalışıyor.
Evet. Yaklaşık 5 aydan bu yana nelerle karşılaştınız? Neler söylediler dergi üzerine?
Biz engellilik konusunu topluma anlatmaya anlatmayı hedeflediğimiz için bize öncelikle bu konunun ilk kez bu şekilde gündeme getirildiğini söylediler. Bizim ayrıca dergimizin bir amacı daha var. Biz medyanın ilgisini engellilik konusuna çekerek toplumun bu konuya daha fazla ilgi göstermesini hedefliyoruz. Bunun için de dergimizde başarı öyküsü olarak yer verdiğimiz engelli kardeşlerimizin yaşam öyküleri, bugüne kadar yaptıkları eğitimleri, başarıları, konularını sürekli gündeme getiriyoruz ve bunları tüm gazetelere, televizyonlara ve radyolara ücretsiz olarak haber servisi yapıyoruz. Ve bu haberler gazetelerde yer aldıkça insanların ilgisinin daha fazla arttığını ve gazeteci arkadaşlarımız da engellilik konusuna daha fazla ilgi gösterdiklerini gördük. Şimdi biz diyoruz ki bir spor muhabiri, bir ekonomi muhabiri, bir politika muhabiri nasıl oluyorsa engelli muhabiri de olmalı. Engellilik konusunu çok iyi bilen, özümseyen kişiler engellilerle ilgili haberler yapmalı.
Bu konuda birbirini tanımak ya da konuyla ilgili gerçekten bilgili olmak, uzman kimliği taşımak önemli olsa gerek.
Tabii ki her şeyden önce engelliler yasasını, engellilerle ilgili mevzuatı çok iyi bilmesi gerekiyor.
Engellerin kendi sorunlarına sahip çıktıklarını düşünüyor musunuz? Böyle bir gözleminiz oldu mu dergiyle beraber? Çünkü daha çok insanla buluştuğunuz, karşılaştığınız.
Evet. Geçmiş yıllara göre engellerin daha örgütlü, daha bilinçli olduklarını gördük. Bunda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin bir takım çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce böyle engelleri bir araya getiren fazla sayıda yapılanma yoktu. Şimdi daha fazla sayıda yapılanma var. Bu da onların kendi haklarına sahip çıkmaları, sorunlarını dile getirmeleri açısından önemli.
Derginin dağıtımı İzmir'de mi sınırlı? Engelsiz bir de kendi alanında tek dergi mi?
Engelsiz kendi alanında tek dergi değil. Çeşitli kuruluşlara ait dergiler var. Ancak bunlar her engel grubuna ait ayrı dergi. Tüm engel gruplarını içeren tek dergi ise Engelsiz.
İzmir'de çıkıyor.
İzmir'de çıkıyor ancak tüm Türkiye'ye abonelik yoluyla dağıtılıyor.
Peki hangi şehirlere gönderiyorsunuz? Böyle bir araştırma var mı?
Evet. En çok Kocaeli, ilginç bir şekilde. Burada sanayileşmenin yoğun olduğu Kocaeli'den büyük bir talep var. Ayrıca İstanbul, Ankara ve Bursa'ya gönderiyoruz.
Evet. Dergi için engelli engelsiz herkesten destek bekliyorsunuz. Bu destek ne şekilde olabilir? Ulaşmak isteyenler için iletişim yollarımızı duyurabilir miyiz? Abonelik söz konusu dergiyle ilgili, o konuda da bilgi verebilir miyiz lütfen?
Evet, öncelikle e-mail adresimizi vermek isterim. engelsizdergi@gmail.com.
engelsizdergi@gmail.com.
Evet, bu adresten bize ulaşabilirler. Her türlü destekten bahsediyoruz biz burada. Yazı desteği başta olmak üzere görüşler, bu konuda yapılan çalışmalardan bizleri haberdar edebilirler ki biz de toplumu bu konulardan bilgilendirelim. Ayrıca ilan, haber, her türlü desteğe ihtiyacımız var. Toplumun engellilik konusunu daha iyi kavrayabilmesi için yola çıktık. Bu konuya destek vermek isteyen herkese kapımız açık.
Abonelik?
Abonelik 6 aylık ve yıllık abonelik mümkün. 6 aylık abonelik için 30, 1 yıllık abonelik için ise 60 YTL alıyoruz. Posta masrafı istemiyoruz.
Evet, Kıbrıs'a ve yurt dışına talep
evet,
gelirse.
Evet, aynı şekilde ücretinde herhangi bir değişiklik olmadan oraya da iletiyoruz.
Karşı verilecek durumdayız. Sayın Şirin Süzek, sıra geldi size.
Teşekkür ederim.
Sizi biraz tanımak istiyoruz. Çok hoş bir isminiz var öncelikle. Şirince Süzek.
Evet. İsmimin Şirince Köy'le ilgisi olmadığını önce söyleyeyim. Babam ve annem edebiyatçı Türkçe öğretmeni. Onların yaratıcılığıyla ismimin çok iddialı olmaması için Şirin belki de olmam diye düşünmüşler. Küçücük bir egg koyarak Şirince yapmışlar. Çok da memnunum. Çok seviyorum ismimi.
Şirince Süzek yazılar yazıyor. Onu biliyoruz evet. Ama bunun dışında neler yapıyor? Engelsiz dergisiyle nasıl tanıştı? Nasıl karşılaştı?
O zaman kısaca tanıtayım kendimi. 1969 Ankara doğumluyum. Çocuk felci hastasıyım. Polio sekeli, çift taraflı ve 4 yaşından beri ancak yürüyebiliyorum. O da tabii ki koltuk deneyi ve aparatlarla. Üniversite mezunuyum. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Kamu Yönetimi Siyaset Bölümü. Müzikten hoşlanıyorum, spor yapıyorum. Sosyal çevrem herhalde bu yüzden biraz geniş. Kısa bir dönem, işte oldu 6 ay kadar yazı yazıyorum Engelsiz Dergisi'nde.
Ne tür yazılar yazıyorsunuz?
Özellikle sanat
ağırlıklı.
Onun
film
dışında
tanıtımları yapıyorsunuz.
Film, tiyatro, konserler, müzik üzerine veya kent kültürüyle yine İzmir'e dair her şeyle ilgili.
Engellileri sokağa yaşamaya çağırıyorsunuz.
Engellileri sosyal hayata dahil edebilecek her şeyi onlara duyurmak ve yaşamın ne kadar güzel, tatlı olduğunu ve keyif alınabilecek neler olduğunu yazmaya çalışıyorum.
Siz engelinize sığınıp yaşama küsmemişsiniz, hayata arkanızı dönmemişsiniz. Ne kadar güzel, edebiyatla, müzikle uğraşarak birçok şeyi aşıyorsunuz. Siz aslında ulaşım engelini de bir şekilde aşmışsınız. Biraz önce sadece koltuk değnekle dediniz ama bir de Ginger var. O bir başka...
Evet, yani. Biraz lüks bir ulaşım aracı aslında. Şöyle söyleyeyim, Ginger iki tekerlekli ve yüzyılın buluşu olarak lanse edilmiş önemli bir araç. Türkiye'de bunu kullanmak çok kolay değil. Özellikle temin etmek anlamında gerçekten pahalı bir araç. Ama engellilerin yaşlıların, hastaların ulaşımında kolaylıkla kullanılabilir bir araç. Şunu da belirteyim, aslında bu yerel yönetimlere eleştiri bir anlamda, bir anlamda da belki de imkansızlık. O aracı tanısalar belki şehrin mimarik yapısını da uydururlar ona, bilmiyorum ama evet. Rampa olmaması.
Ben de şimdi onu soracaktım. Siz Ginger'a rağmen zorluklar yaşıyor musunuz?
Yaşıyorum tabii.
Kaldırımlarda, yolda nasıl gidiyorsunuz?
Yürürken bir kere hiçbir zaman hiçbir kaldırımın stabil olduğunu söyleyemem. Yani düzenli bir kaldırımda yürümüyorum. İnişlerim, çıkışlarım veya kamu kurumları da dahil olmak üzere merdiven standartları, rampa eksiklikleri. Bunların çoğu ulaşımımızı, yürümemizi, hayata dahil olmamızı etkiliyor. Ginger belki sembol olarak gerçekten güzel bir araç ama bunu da kullanabileceğimiz mimarik tasarımlar ve altyapı çalışmaları çok eksik. O yüzden herkese Ginger edinebilme şansı tanınsın ama bunu da hani tanıdık bir kenara koyalım Ginger'ımızı demesin kimse diye. Altyapıyla desteklesinler. Ama bizim aslında Ginger değil ulaşımını sağlayacak olan. Bizim kendi isteklerimiz, kendi fiziksel gücümüzü sonuna kadar kullanabilmemiz, sosyal çevre içindeki insanlardan medenice yardım isteyebilmemiz, yerel yönetimlere dahil olup yönetici olabilmemiz ve bu sorunları aşabilmek için çözümler üretebilmemiz bunlardır. Aslında bizim çözüm yollarımız.
Gelecekte neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bizi dinleyen engelli arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hayata tutunmaları adına neler söylemek istersiniz? Ve bir de lütfen elektronik posta adresinizi verir misiniz?
Bir kere engelli olarak herkesin çok önemli eğitimler alması gerektiğini düşünüyorum. Olabildiği ölçüde ve çevrelerini de çok iyi kullanarak, ki ben çok şanslı bir engelliyim, ailemin çok büyük desteğini alıyorum. Öncelikle eğitimlerini tamamlamalılar. Sonra geleceğe dair planlama yaparken mutlaka birilerinden destek alacaklardır. Ben üniversite mezunuyum. Kendime ait bir iş yerim var. Bu iş yerini daha da geliştirmek adına çok yoğun bir çaba harcıyorum. Engelsiz dergisi için çok daha fazla emek sarf etmek istiyorum. Yazılarımı sürdüreceğim. Derginin daha da gelişmesi adına pek çok destekte bulunmayı düşünüyorum. Şunu istiyorum, biz yürüyemiyoruz, işte biz duyamıyoruz, göremiyoruz, evimizde oturalım. Bunu hiçbir engelli söylemez. Sadece benim çocuğum yürüyemiyor, ben bunu taşıyamıyorum. Ya da işte aparatını alamıyorum, tekerlekli sandalyesini temin edemiyorum diyen ebeveynler vardır. Veya eğitim kurumlarında bunu da yaşadım. Bu çocukları yerleştirebilecekleri sınıf bulamayan yöneticiler var, eğitmenler var. Veya yerel yöneticiler maddi imkansızlıktan dolayı engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları yapamayacak durumdalar. Bunları aşabilmek için biz evlerimizden çıkalım, sesimizi duyuralım. Ama dediğim gibi her şey kültürle başlıyor. Kendimizi yetiştirelim ki dışarıdan talep ederken belli bir seviyede, belli bir normda ve her zaman karşılığını çok güzel alabileceğimiz şekilde talep edelim istiyorum.
Kendimizi ifade etmeyi öğrenmemiz
evet,
gerekiyor.
Evet, kendimizi ifade etmeyi öğrenmemiz gerekiyor.
Elektronik posta adresimizi verelim mi Sayın Süzek?
Şirince Süzek, Sirince Süzek olarak yazalım, @hotmail.com.
Notlarını ulaştırabilirler. Sevgili dinleyiciler, Engelsiz Dergisi için ayrıntılı bilgiyi 0232 425 84 06 numaralı telefondan öğrenebilir ve kendi yaşamınıza destek bulabilirsiniz. Konuklarımız Engelsiz Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Nurhayat Talay ve derginin köşe yazarı Sayın Şirince Süzek'ti. Teşekkür ediyoruz ikinize de.
Neden
karşılaşmak dileğiyle. Şarkı söyleyecek misiniz, çocuk şarkısı?
Çocuk şarkısı mı? Yok, heyecanlı değilim ama yani niye çocuk şarkısı? Bir türkü olur.
Ben çocukluğumu çok özlüyorum. Üstelik Ahmet çocuk şarkısı istemiyor onun için.
Peki o zaman. Güneşin alası çok, her evin çilesi çok. Analar çeker yükü, kimsenin bilesi yok. Gelin çiçek derelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim.
Yasalar engel değil.
Avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün'le birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, telefon numaramızı hemen verelim. 444-2401 232 İzmir'in alan kodu. Elektronik posta adresimiz sorularınız ve bize aktaracağınız bilgiler için engellikosu@trt.net.tr. Sayın Tüzün merhaba.
Merhaba efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz.
Teşekkür ederiz.
Ne kadar güzel. İyi olalım ki birlikte çalışmaya başlayalım kaldığımız yerden.
İzmir'den Ali Aras'la başlayalım mı öyleyse?
Ne demek efendim, buyursunlar.
%84 görme engelliymiş dinleyicimiz. Sigorta emeklisi, 3 kişilik bir aile ve bir tek kendisinin sosyal güvencesi varmış. Bakım aylığı hizmetinden yararlanabilir miyim diye sormuş. Aynı soruyu Zonguldak'tan Dursun Derin de yönlendirmiş. Genelde bugünlerde bakımla ilgili bir soru geliyor, bakım hizmetiyle ilgili.
Şimdi 3 kişilik aile sosyal sigortalardan emekli aşağı yukarı 600 lira dolayında bir geliri olması beklenir, tahmin edilir. 3 kişilik aile bölündüğünde 200'er liralık bir gelir düşüyor. Bu bakım yasasına göre asgari ücretin 3'te 2'si kadar, aşağı yukarı bugün 270 lira dolayında bir gelirin altında kişi başına gelir düşüyorsa bu bakım aylığından yararlanma ihtimali var. Başvursun bu konuda Sosyal Hizmetler Kurumları ve Türkiye Cumhuriyeti Emek Sandığı'na başvursun. Yararlanma ihtimali var. Çünkü bu yasaya göre, 5579 sayılı yasaya göre asgari ücretin 3'te 2'sinin altındaysa fert başına düşen gelir yararlanma olasılığı görülüyor. Başvursunlar.
Evet. Sayın Tüzün kulaklığı takabilirsek hayır, eğer efendim, bir dinleyicimiz var telefon hattımızda. 444-2401 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu sevgili dinleyiciler. Ankara'dan Sayın Şerife Ekmekçi.
İyi günler.
Merhaba. Hoş geldiniz Sayın Ekmekçi.
Merhaba.
Şu anda Sayın Cafer Tüzün sizi dinliyor.
Cafer Tüzün öğretmeni tanıyorum. Eşimin öğretmeni olmuş Cafer Ekmekçi'nin.
Aa, ne kadar güzel. Ne kadar, 35 sene öncesine götürdünüz bizi. Evet. Sağ olun. Ne kadar güzel oldu.
Sürekli çok sevdiğini söyler.
Ay canım, teşekkür ederim.
O da şimdi şu anda dinliyor olabilir.
Ay güzelim.
Evet,
sağ
Sayın
olun,
Ekmekçi özür diliyorum sizden ama hemen sorunuzu alabilir miyim? Çünkü başka dinleyiciler olduğunu da işaret ediyorlar.
Ben şimdi bir komşumun görümcesi var.
Var.
Felçli.
Evet.
Sadece emekli geliri var. Benzine falan para yetiremiyorlar. Tabii, acaba dedim, ona bakan kişi tabii. Bakım ücreti alabilir mi diye.
Tabii. Şimdi ağır özürlü konumundadır bu kişi. Evet. Yaşamının her noktasında bir başkasına muhtaç. Yaşamının hiçbir noktasını kendi başına yapamıyor, üstlenemiyor, evet. Yürütemiyor. Bu durumda yasa ona kendisini bakacak kişiye bakım aylığı verilmesine imkan tanıyor. Bunu Sosyal Hizmetler Kurumu'na bağlı bulunduğu ilde ki Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvursun. Evet. Raporu var elinde zaten ağır özürlü olduğuna dair. Aha. Bu konuda yasa diyor ki asgari ücretin iki katına kadar ama mutlaka iki katı olacak anlamına değil bu.
İki katına kadar
tavanı bu yani. Evet. Böyle bir imkan sağlıyor. Başvursunlar alacakları kanaatindeyim.
Aha. Teşekkür ederim hocam.
İyilikler diliyorum. Çok öğrencime selamlar, sevgiler.
Çok sağ olun.
444-2401 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu ve sevgili dinleyiciler elektronik posta adresimiz engellikosu@trt.net.tr. Bize sorularınız da bilgi notlarıyla ulaşmanızı rica ediyoruz. Şu anda evet bir dinleyicimiz daha var. Alo.
Efendim.
Merhaba.
Merhaba efendim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tanıyabilir miyiz sizi?
Şenay Solak, Burdur'dan.
Sayın Solak, sorunuzu hemen almak istiyoruz.
Şimdi geçici işçiler ile ilgili bir yasa girdi yürürlüğe. Bu yasa yürürlüğe girip girmediği konusunda tereddütleri var arkadaşların. İkinci olarak da bu yasayı hangi yerlerden yani bilgi alabilirler engelli arkadaşlar, internet veya bunun benzeri yerlerden yani sağlaması.
Peki, anladım.
Bir tek sorum da ben bilgisayar kurslarına katılmak istiyorum. Psikolojik bir rahatsızlığım var, epilepsi rahatsızlığı. Bu da psikolojik olduğunu biliyoruz. Bütün testlere giriyorum ama sonuçlar olumlu çıkıyor. Kurslara katılmam bu sebepten engelleniyor. Nasıl bir yol izlememi tavsiye eder avukatımız?
Telefonunuzu kapatırsanız yanıtı radyonuzdan dinleyebilirsiniz Sayın Solak. Evet Sayın Tüzün.
Şimdi geçici işçilerin kadrolu işçiler haline getirilmesi yolunda geçmiş aylarda bir yasa çıktı. Aşağı yukarı 300 bin kişiyi falan ilgilendiriyor deniyordu. Bu yasanın ne ölçüde uygulandığını, uygulanmadığı konusunda bağlı bulundukları ilin iş kurumuna, o ilin iş kurumuna başvursunlar, İŞKUR'a başvursunlar. İŞKUR sanıyorum onlara bu konuda ayrıntılı bilgi verecektir. Yani evvelden adı İş ve İşçi Kurumu'ydu. Şimdi İŞKUR olarak geçmekte. Bu kurum onlara bu bilgileri verecektir. Orayı arasın.
İnternet üzerinden de öğrenme şansları
tabii,
var mı?
Tabii. Oraya telefon etsinler. Onlara internet adreslerini vereceklerdir. Bütün bu bilgilerin ayrıntıları orada var.
Evet. Bilgisayar kursuyla ilgili olarak yani bir sorusu var mı? Çok net.
Tabii yani bilgisayar kursuna nereye başvurdu, niye reddettiler o bilinmiyor. Belki de bu rahatsızlığı sebeple reddedildi. Nereye başvurmuş bilmiyorum. Tabii Burdur'da oturduğu için sorun orada çözümlenmesi gerekiyor. İzmir'de gelmek, burada bilgisayar kursları veren dernekler oluyor, kurslar evet. veriyor ama burada nerede ikamet edecek, nasıl, keşke öyle bir daha geniş olanaklar olsa da evet. gelenlere misafirhanelerinde barındırma şansı olsa. Maalesef bunlar yok. O bakımdan Burdur'da bu işi çözümlemekle karşı karşıya.
Belki belediyeyle veya valilikle ya da kaymakamla mümkündür. Bu sorunu çözmemek.
Yine orada İŞKUR'a başvursun. Çünkü onların bir takım kursları var. Rehabilitasyon merkezleri var. Onlarla temas kursu. Yani İŞKUR bu konuda onlara sanıyorum ki aydınlatıcı bilgi verecektir.
444-2401 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu. Sevgili dinleyiciler, engellikosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün bizimle birlikte sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz bugün. Onun için lütfen telefonla bize ulaşınız, sorularınızı iletiniz ki daha kolay çözümler oluşturabilelim ve sizlerden gelecek olan minik bilgi notlarını da dinleyicilerimizle paylaşalım. TRT İzmir Radyosu Engelli Koşu programı 35220 Alsancak İzmir ise mektup adresimiz. Bu arada arkadaşlarımız bir yandan da soruları yazmaya çalışıyorlar. Yetiştirmeye gayret ediyorlar. Zonguldak'tan örneğin bir dinleyicimiz aramış. Beytullah Kara. Sayın Kara %100 görme engelliymiş. Üzerinde bulunan otomobilin vergisiyle ilgili bir soru gelecek sanırım. Muaf olabilir mi?
diye soruyor.
Peki. Şimdi üzerinde bir otomobil var. Muaf olabilir mi? Arabayı almış artık. Özel tüketim vergisinden yararlanamaz. Ama motorlu kara taşıtları vergisini ödememe imkanı var. Ödememe hakkı var.
Sigorta emeklisiymiş aynı zamanda.
Sigorta emekli olsun olmasın. Önemli olan %90'ın üzerinde özürlü tespiti, bu tespit edilmiş. Evet. Otomobili var. Bundan böyle motorlu kara taşıtlar vergisi vermez. Bunu başvursun oradaki vasıtalı vergiler dairesine. O şeyi ödemeyecektir. Böyle bir olanağı var.
Evet. Aydın Nazilli'den bir başka dinleyicimiz ise Gülay Hanım, ortopedik engelliymiş. Ablası ve annesiyle yaşıyormuş. Ablası da engelliymiş Aydın Nazilli'den ulaşan dinleyicimizin. Babasından kalan yetim maaşına babasının borçları nedeniyle bir haciz söz konusu sanırım. El konmuş, evet. Acaba ne yapabiliriz, nasıl çözümleyebiliriz diye bir soru geliyor. Engelli maaşı alma şansları var mı acaba? Şimdi, bağlanabilir mi onlara?
Nedir durum? Babadan bir yetim aylığı alıyor.
Var, ancak borçlar nedeniyle tabii, bu maaşa
haciz,
el konmuş.
Haciz konmuş. Fiilen bu dinleyicimiz bu maaşı alamamakta.
Evet.
Bu durumda. Bu süre ne kadar uzundur? Yani artık ila nihayet çok ağır bir borç da kendisi bunu yıllarca alamayacaksa tabii ki bundan yararlanamadığı için alma olasılığı var. Ancak babasının sosyal sigortasından yararlanmakta olduğundan, yani sağlık sigortasından yararlanmakta olduğundan, bu sefer yasa ne diyor onu? Bir başkasının bakımı altındadır diyor. Ama yetim maaşı, baba ölmüş. Başvurmasında yarar var ve şunu anlatacaktır. Ben fiilen bu aylıktan yararlanamıyorum. Zira şu kamu, artık devlet girmiş araya. Cebri icra yoluyla maaşına haciz konmuş. Fiilen almasına mümkün değil. Başvurmasında büyük yarar var.
Yalnız başvurduğu takdirde babasından maaşı olduğu için bağlanamaz diye bir not iletmişler. Ancak diyor, maaşa el konduğundan dolayı da ilaçlarımı bile karşılayamıyorum. Elimde hiç gelir yok diye bir minik not daha eklendi bu soruya.
Evet, yani bunları kuruma, emekli sandığına bunları anlatması gerekiyor. Belgeleriyle.
Gidip konuşması
gerekiyor. Tabii, başvurması gerekiyor. Bu ne zaman bu maaş artık serbest kalacak, ne zaman haciz kalkacak? Bunları da bilmiyoruz. Kısa bir süre ise beklemesinde yarar var. Aksi halde alamaz. Ama uzun bir süre ise bunları anlatması gerekiyor.
Evet. Ordu'dan İrfan Bulat ulaşmış. Engellilerin telefon indirimlerinden yararlanmaları mümkün mü? Böyle bir şans var mı diye soruyor.
Ne güzel bir soru bu. Evrensel Hizmetler Yasası var. Bu 5369 sayılı yasa. Evet, bu yasada dar gelirli, yoksul, özürlülerin evrensel hizmetlerden yararlanacağı yolunda hükümler var. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse, ki her zaman böyledir bu. Bu konunun pratikte pratikte ne ölçüde yansıdığını henüz daha görmedik. Onu ilerideki bir programda net bir şekilde, cevap verecek şekilde işlemeye çalışacağız.
Zamanı yine tükettik. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cafer Tüzün. Yine karşılaşmak dileğiyle haftaya buluşacağız. Sorularımız bu arada gelmeye devam ediyormuş. Teşekkür ediyoruz ilginiz için.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Veda ediyoruz sevgili dinleyiciler, ancak yayın dışında da bize ulaşabilirsiniz. 411 42 69 bir diğer telefon numaramız. 232 İzmir'in alan kodu. Ahmet Büyükçulhacı hazırladı. Kumanda masasında Fethi Gürbüz. Programı sunan İffet Diler. Biz size engel olmayalım. Haftaya yine karşılaşacağız. Hoşçakalın.
Engelli Koşu.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.